Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
Şirketler arası pazarlamaya hoş geldiniz. Sesimizin ulaştığı her yere saygı, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Herkese merhaba. Gözde merhaba.
Merhaba. Herkese merhaba.
Gözde, verimlilik ödülleri süreci başladı. Başvurular 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Her alanda bizim endüstri zirveleri kapsamında. Robot yatırımları zirvesi, Endüstri 4.0 uygulamaları zirvesi, enerjisini üreten fabrikalar zirvesi ve proses zirvesi olmak üzere her 4 zirvenin de katılımcıları ve ziyaretçileri, yani potansiyeli fabrikalarda dahil olmak üzere her türlü projenin içinde verimlilik boyutunu arıyor olacağız. Biraz bu konu hakkında detay verelim, biraz paylaşalım. Ekip arkadaşlarımız zaten sahada görüşüyor da olacaklar. Süreçte bugün başladı. Reklamları da Endüstri Radyo'da yayınlanmaya başladı. Aslında verimlilik ödüllerinden kastımız bir farkındalık oluşturmak. Şirketleri ya da markaları birbirleriyle yarıştırmıyoruz. Orada bir herhangi bir yarışma statüsü yok. Orada beklentimiz sahada uygulanmış net projeleri bulmak, uygulama örneklerini bulmak. Bu uygulama örnekleriyle beraber kendi içerisinde belli bir verimliliğe ulaşmışsa, işte danışma kurulundan geçecek onaylardan sonra bizim aslında arayıp da ödüllendirmek istediğimiz yapı bu. Zaman içerisinde biraz daha detaylandırabiliyor olacağız. Şimdilik verimlilik ödülleri bu konseptle bilgilendirmiş olalım değerli dinleyicilerimize. Evet, günün konusuyla dilersen başlayarak devam edelim.
Tabii ki bugünkü ilk konumuz son dönemin popüler konularından ve iş kollarından biri olan e-ticaret siteleri ve e-ticaretten ürün satışı. Bugün biz tabii e-ticaretin özellikle B2B ürünler için olan kısmını ele alacağız. Sıfırdan bir e-ticaret sitesi kurulurken neler yapılmalı? Buradan başlayabiliriz dilerseniz.
Aslında şu popüler olan tarafı B2B'de de çok yoğun bir ilgi görmeye başladı. İstisnasız her şirket, her işletme bir şekilde ürünlerini internetten de satabilmek istiyor. Artık işte özellikle full mesai çalışmak istemeyen çok sayıda profesyoneller de kendilerine bir internet sitesi, e-ticaret sitesi yapıp oradan işte esnek mesaiyle bazı ürünler için satış yapabilirler mi? Sürekli buna bakılıyor. İşin tabii çok önemli kısmı aslında B2C'de. Yani işte son tüketiciye ulaşabilecek ürünlerle ilgili bazı ürünlerin yoğun bir şekilde pazar yerlerinden işte satılıp belli bir gelir modeli oluşturulması zaten bir tabiri caizse günümüzün trendi. Bu alanda hemen herkes işte yapabiliyorsa bu işlere girmek istiyor. Bizim tabii program formatı gereği biz ağırlıklı olarak B2B tarafını konuşalım. B2B'de de konuyu ikiye ayıralım. Bir tanesi mevcut zaten var olan şirketler. Bu şirketlerin kendi ürünlerini internetten satabiliyor olmaları. Burada da her ürün tabii satış, doğrudan satış yapılamadı. Mutlaka bir ön temas gerektirdiği için burada ihtiyaç olan şey aslında data toplamak, lead toplamak. Buna uygun bir e-ticaret sitesi dizayn etmek. Günümüzün geldiği, işte e-ticaretin geldiği B2B tarafı için söylüyorum. E-ticaret siteleri için daha yatkın gibi gözüküyor. Yani bir şekilde ürünü anlatan, birbirlerinden ayrıştıran, özellikle de ürün yelpazesi geniş olan şirketler için biçilmiş kaftan bir e-ticaret sitesinin dizayn edilmesi, fiyat yazılabiliyorsa yazılması, yazılamıyorsa da en azından işte nereden nereye olabileceğiyle ilgili, işte şu fiyatlar arasında gibi fiyatların yazılabilmesi ve ürün hakkında işte detay verilmesi. Bu bize tabii doğrudan sepete ekleyip alışveriş yapmamız için çok bir şansı vermiyor ama en azından alışveriş statüsündeki sitelerin içerisinde de görünebilmemizi, işte fiyat araştırılanlar içinde en azından listelenmemizi, oralarda karşılarına çıkabilmemizi imkan sağlıyor. Tabii bir süre sonra oraya girip hızlı çıkmalar, erken çıkmalar olursa internet arama motorları bunları çok sevmez. Onun için oraya gelindiğinde en azından kategori olarak birden fazla alanı gezmelerini sağlamak, ürün hakkında bilgi almalarını sağlamak ve işte bir form doldurmalarını sağlamak. İşte form doldurtmayı başardığınızda zaten hem bir data toplamış oluyorsunuz ama arama motorları açısından da önemli bir şey. Mesela bir arama gerçekleştiğinde haber siteleri çıktığında haber sitelerinde işte birileri etkileşime geçmişse yani yorum yazmışsa onu daha yukarıda gösteriyor. Yani haberi beğendi işte ve kullanıcı bunun altına bir şey yazdı, reaksiyona geçti diye. Bunlar e-ticaret siteleri için de benzer. Buradan hareketle böyle bakılınca aslında işte e-ticaret sitelerine blog sayfaları da oluşturup hani oradan arama sonuçlarını da hedefleyerek işte doğal SEO'ya uygun işte arama sonuçlarını da getirmesi sağlanıyor ama bu zayıf yani sınırlı oranda destek veriyor. Oradan büyük beklentiler içerisinde girmemek gerekiyor. Yani e-ticaret sitesi e-ticaret sitesi olarak kalmalı. Günümüzde artık yavaş yavaş artmaya başladı. Bazı şirket ürünleri de hizmetleri de doğrudan satış yapılabiliyor. Bunlar işte fiyatı cazipse belli zaten belli fiyatlardaysa ve arkasından da bir teknik destek gerekmiyorsa satış aşamasında satın alma süreçlerinde detaylı bir iletişim gerekmiyorsa ön bilgi doğrudan sepete eklenebiliyor. Bu tarz alışverişler başladı. Zaman içerisinde artacaktır da yeter ki hani arkasından bir satış süreçlerinde detaylı bir görüşme gerektirmesin. Ön görüşmeler için düşünürsek eğer şunları görüyoruz genelde. Bunlar işte chat programlarıyla ön bilgi gerekiyorsa olabiliyor. İşte WhatsApp hattı kullanabiliyor. Kullanıcılar soru sorabiliyor. Eğer karşıda bir muhatap varsa gecenin bir yarısı da sepet eklettirebiliyorsunuz. Yeter ki o konsepte ürünler olsun. Şirketler için toparlarsak bir var olan şey ürünleri doğrudan satabiliyorlarsa e-ticaret sitelerini zaten kullanıyorlar. Hayır, satacak bir ürün yoksa bu durumda bile yine e-ticaret sitesi yine olmalı. Burada işte fiyat aralıklarıyla data toplamaya yönelik bir site oluşturulabilir. Yine öneririz, faydalıdır.
Anında destek sağlaması tabii büyük bir avantaj sunuyor burada bu tarz sitelerin. Şimdi aslında hem iletişim çağındayız, iletişimin çok arttığı bir çağdayız ama aynı zamanda da bazı iletişimlerden de kaçındığımız bir çağdayız. İşte orada bizim bir fiyat görmemiz ya da direkt o site üzerinden bir teklif istememiz ya da orada bir fiyatla ilgili bir fikre ulaşabilmemiz, daha kolay yoldan ulaşabilmemiz avantaj sağlıyor tabii. Diye düşünüyorum.
Tabii sen bu düşündüğünü tamamen kendi B2C alışkanlığından da olabilir, gözümün tabii, önünden evet. Evet, sinema şeridi gibi geçti. Peki biraz daha derinleştirelim seninle birlikte bu konuyu. Bir fiyat arayışı var internette. İşte gecenin bir yarısındayız. İşte aklımıza bir şey geldi. Bunu tabii çok yüksek oranda şahıs ürünler için yapıyoruz ama tabii ki işte satın almadan sorumlu kişiler, işte patronlar da aklına bir şey geldiğinde tabii ki onlar da bir şeyler arama motorları, internet arama motorlarına yazıyor. Ne arıyor? İşte fiyat var mı diyor arıyor. Ne arıyor? İşte biraz ürün hakkında bilgi var mı diye arıyor.
Belki karşılaştırma yapmak için arıyor aldığı fiyatla ilgili.
Belki onun için, belki de evet fiyat kendi içerisinde işte hangi markada ne bu ürün kaç para gibi bunun için bakıyor. Gecenin bir yarısı gitti işte e-ticaret sitelerinde de bir karşılarında bir muhatap bulabilirse, yani online olarak bir muhatap bulabilirse orada işte soru sorup cevap alma. Bizim yani biz de mesela Endüstridara için bu hizmeti 7/24 veriyoruz. Evet, bu bir avantaj. Ama aslında bütün bilgilerin, yani gelip de bir ticaret sitesinde fiyatı da öğrendi, her şeyi de yaptı ama yönlendirme olarak hiçbir şey yok. Satışı da gerçekleştiremedik, datasını da toplayamadık. Yani burada biraz risk var. Aslında e-ticaret sitesi tabii ki doğrudan satış yapılabilecekse tüm işte gücüyle o alana odaklanmalı. Hayır, doğrudan satış yapabilecek durumda değil. Data toplamak için yönetilmişse, oluşturulmuşsa o zaman ana hedefi olan müşteri datasını toplayıp işte form doldurtturup işte ertesi gün işte konuyla kim ilgileniyorsa satış departmanından biri arayabilmeli. Yani bunu uldozu iyi ayarlamak lazım diye düşünüyorum. Yani bütün tatminkar bilgileri verip de tamam ben alacağım bilgiyi alıp aldım deyip çarpıya basacaksa o site yapmış olmamızda bir avantaj yok.
Evet, o zaman sonuçsuz kalacak zaten yapılan bütün iletişim çalışması, boşa gitmiş sayılabilir mi?
İşte onun için yani aslında hikayemiz data toplamaksa evet mutlaka neyle ölçeceğiz başarıyı? Şu kadar yatırım yaptık, şu kadar data topladık, birim erişim maliyeti iyi gidiyor, devam edelim. Yok hayır, bir işe yaramadı. Tabii ki bir yerde duracak o. Bir boyutu daha var bu yapıda. İşte özellikle de profesyoneller çok istiyor. Yani bir mevcut bir işi var, çalışıyor ama bir yandan da aklının bir köşesinde yani kendi işini de yapmak var. O kendi işini de yapmak için böyle mevcut şirketinin ayağına çok basmayacak. İşte belki başka bir takım ürünlerini de alıp alım satımı yapılabilecek işler yapılabilir. Bunun için de hızlıca durumu bir bunlar istendiği için özetlemeye çalışayım. Burada ürün odaklı gitmek, yani bir marka inşa etmek işte bir anda başka bir yerde çalışan profesyoneller için kolay bir şey değil. Çünkü yatırım bütçesi kolay değil. Orada daha çok işte kampanya bazlı ürünlerin satılabileceği işler geliştirilebilir. O zaman bu tip durumlar için bu ağırlıklı olarak da hobi olarak başlar zaten. İşte bir e-ticaret sitesi, kar marjının biraz daha işte düşük tutulduğu bir yapı, bir pazarlama için de evet, sadece dijitalin kullanıldığı, çok ağırlıklı olarak da sadece işte kampanya bazı satışların gerçekleştirildiği. Büyürse sonra bakılır, büyümezse hobi düzeyinde kalır, cebe sararsa durdurulur olarak genelde şu an gördüklerimiz bunlar.
Evet, peki bir de bir başka boyutu daha var. İsterseniz onu reklam arasından sonra da konuşabiliriz. Evet. Bir de pazar yerleri kısmı var. Çok farklı pazar yerlerinde de firmalar satış yapabiliyor. Bunu da reklam arasından sonra konuşabiliriz. Bugünkü ilk kitap hediyemiz için bir dakikalık süremiz başladı. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için info@recepakbayrak.com'a ya da WhatsApp hattımız 0555 169 99 97'ye kitap yazarak göndermeniz yeterli. İlk bir dakika içerisinde mesaj atan ilk dinleyicimize, kitap yazıp gönderen ilk dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Şirketler arası pazarlama programı devam ediyor. B2B'deki e-ticaret sitelerini ve e-ticaretten ürün satışını konuşuyoruz. Firmaların kendi açtıkları e-ticaret sitelerini konuştuk. Şimdi de pazar yerlerinden B2B firmaların satış yapmasını konuşacağız. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Firmalar neler yapmalı?
Bu alanda da popüler pazar yerleri kendi pazarlarını genişletmeye çalışıyor. Bunları da görüyoruz ama tabii yani yoğun olarak zaten satışı zor olduğu için en büyük zorluğu da B2B ürün ve hizmetlerin satışında yoğun temas gerekiyor öncesinde. Yani karşılıklı online de olsa iletişim kurduktan sonra tam anlaştık sepete ekle diyebileceğimiz noktaya getirebilmek her ürün için mümkün değil. Her hizmet için mümkün değil ve şu an mümkün olan ürünlerin sayısı da düşük. Bu belli bir oranda zaten yapılıyor. Bunu da genelde şöyle görüyoruz. Bazı markalar bunu denedi ve küstü. Yani ciddi bir ürün ekleyenler ve bekledikleri sonuçları alamayanlar küstü. Küsenler böyle kolay kolay bir daha geri dönmüyorlar. Ama bunu yoğun deneyen şirketler var. Hani bunlar da kendi e-ticaret siteleriyle birlikte yaptıklarını görüyoruz. Kullandıklarını görüyoruz yoğunlukta. Yani işte belli işte B2B ürünlerini, yani hedef kitlesi, satın alacak olan kitle, şirket olan ürünlerde bunları pek sadece bu kanaldan kullananlara çok rastlamıyoruz. Hele zaten hani öyle bir ürün yakalayayım ki bunu sadece şirketlere pazar yeri, online pazar yerleri üzerinden satayım. Böyle bir iş kolu zaten öyle bir ürün yakalanabilirse ne hala. Ama yani o kadar hani güçlü bir ürünü zaten işte kar marjı da çok düşük olacak için çok kolay olmayacaktır. Tabii hani böyle kırtasiye, yani şirketler için söylüyoruz ama mesela şirketlerinde hani genel kullandıkları ofis malzemeleri gibi ürünleri bunun dışında tutuyoruz. Yani ağırlıklı olarak bizim konuştuğumuz konu şirketin belki üretim süreçlerinde kullandıkları ürün ve hizmetler. An itibariyle bunlar pazar yerlerinde de az gözüküyor ama her geçen yıl üzerine biraz daha koyarak yüzdesel olarak belli bir artışa, belli bir ivmeye ulaştığını, her geçen günde artacağını söylemek mümkün.
Şirketler arası pazarlama programındayız. B2B pazarlamayı konuşuyoruz. Sizler de sorularınızı 0555 169 99 97 numaralı WhatsApp hattımızdan ya da mail adresimiz info@recepakbayrak.com'dan iletebilirsiniz. B2B'de önemli konulardan biri de referanslar. Referansların kullanımına farklı farklı çalışmalarda rastlıyoruz. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bir de B2C'de çok kullanılan bir WOM etkisi var. B2B'de bunu nasıl değerlendirebiliriz?
B2B'nin zaten çok yüksek oranda bir referans pazarlama yöntemi var. Yani bunu neredeyse bir iş kolu olarak da, yani bir satış kanalı olarak da gören ciddi bir kesim var. Ve hatta şöyle telaffuz edilir. Bizim işte kullanıcılarımız, müşterilerimiz memnunsa zaten yeni müşteriler onlardan duyarak geliyor falan gibi şöyle ciddi bir genelleme var. Bu tabii geliyor oranı sadece bu yönüyle geliyorsa, ciddi bir pazarlama yatırımı yapılsa acaba ne kadar daha gelecek kısmına bir soru işareti koyarak devam edersek şunları söylemek mümkün. B2B'de sizin oluşturduğunuz, yani sizinle çalışan referansların birileri ihtiyaç duyduğunda sadece kendi network içerisinde, yani işte biz şu ürünü alacağız, sen kullandın mı, aldıysan kimden aldın ya da sen tanıyor musun, memnun musun diye herkesin kendi network içerisinde olabildiğince işte dar bir alanda etki edebildiğini görüyoruz. Ama aslında hikayemiz bu değil. Hikayemiz bir marka inşa etmek. Bir marka inşa ettiğinizde yani o sorulara çok fazla ihtiyaç duymayacak. Genelde ne görüyoruz biz bu alanda? Örnek olsun, örneğin işte şirketinin işte bizim de başımıza gelen işte girişine bir kapı otomasyon sistemi yapacak diyelim, ihtiyaç oluyor bir anda. Yani bir mesela bir şirketin girişine çıkışına bir otomasyon sistemi, kapı otomasyon sistemi kaç yılda kaç kere ya da ne bileyim işte 10 senede kaç kere şirketin ihtiyacı olabilir. Bu alanda bir tanıdık marka olmadığı için dönüp siz işte o ön plana çıkan hiç kimse de olmadığı için yapabileceğiniz şeyler sınırlı. İşte network'ünüzdeki şirketleri, işte bir diyelim ki iyi çalıştığınız, iyi anlaştığınız bir takım eşe dosta soru soruyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bu alanda bildiğin firma var mı? Şimdi düşünelim, hani adam da zaten böyle bir ihtiyacı vardıysa, bunu da biriyle çalıştıysa, şu anda hayatından memnunsa bile, işte 10 senedir çalışıyorum çok mutluyum. Yani o firmayı bulması bile zor, kime yaptırdığını. Muhtemelen o firma yaşamıyor bile olabilir. Şimdi ne oldu? Demek ki bu alanda bir ihtiyaç olduğunda, bu örnek üzerinden de çok net görebileceğimiz gibi bir bilindik marka inşa olmuş olsaydı kimsenin böyle bir soru sormaya ihtiyacı olmayacaktı. O zaman gidip doğrudan o firmanın web sitesine ulaşıp sonra da telefonla ya da işte formda olacaksak, ne yapıyorsak, doğrudan o markayla iletişim kuracaktık. Bu olmayınca ne oluyor? Hani ya eşe dosta soruyorsunuz, bu alanda yine işte bu tarz ürün ve hizmetler için yoğun kullanılabilecek bir alan değil. Yani sıklıkla yapılmadığı için. Evet, geriye ne kalıyor? Günümüzün işte iletişim çağı ve işte vay aman ne kadar önemli diye en çok ön plana çıkardığımız arama motorları. Hadi bakalım, buraya yazdık. Kapı, otomasyon, giriş sistemleri. Çıkan firmalar, reklam verenler, işte birkaç tanesiyle iletişime geç, işte gelsin baksın etsin, sonra fiyat teklifi al. Şimdi bakın, burada hala birbirinden ayrışmış bir marka yok. Nasıl ulaştınız siz onlara? İşte arama motorlarından ulaştınız. Neden onları tercih ettiniz? O alanda hiçbir kimse işte arama sonuçlarına reklam vermemiş olsaydı, orada işte CEO'su en iyi, yani en üstte kim vardıysa oradan 3-5 firma aranacaktı. Hızlı iletişim kurulabilenler gelecekti. Onlar olmayınca işte reklam veren varsa yukarıda, onları tercih ettiniz. Şimdi geldiler. Yani oralara reklam verebilme gücü günlük 8-10 liralarla da mümkün olduğu için, hani arada önemli bir bu firma markasına sahip çıkar, işine sahip çıkar diyebileceğiniz bir alan da olmuyor. Sonra işte içinden sizi ikna eden, altını çizeyim buranın, siz görüşme yaptığınızda sizi ikna eden, tabii ki ikna noktasında işte fiyatı en ekonomik, belki işte size sunduğu referanslar konusunda, yani ne yapacaksınız? Happy Top işte bir kapı otomasyon sisteminden bahsediyoruz. Yani verdiği referansları teker teker arkasından arayıp da bundan memnun musunuz? Bu iyi oldu mu? Bakın bu firmayla gerçekten çalışın. Bakın gerçekten diye sorma şansınız neredeyse pek yok. Hani bunu yapmaya kalksanız da muhtemelen karşıda çok sevimli bir şey oluşmayacak. Sonra birine karar veriyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Buyurun, şimdi sizi neler bekliyor? İşte şansınıza eğer denk geldiyse, içinden doğru düzgün firmayı seçebildiyseniz ne ala. Seçemediyseniz sonra kısa bir süre sonra başlar sorunlar yaşamaya. Sonra ses firmayı bir daha arıyorsunuz. Diyor ki abi biz o işi bıraktık ya. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Şimdi yani referans pazarlama dediğiniz şey, bizim referanslarımız çok güçlü. Bunu aslında yine marka kendi PR'ını yönetirken, gerek kendi bünyesinde gerek dışarıdan ajanslardan hizmet satın alarak yaptığında da o referansları o kullanıcılar üzerinden hikayesini anlatabildiği yöntemi kastediyoruz. Mesela doğrudan firma ile iletişim kurabiliyorsanız, yani anlatabiliyorsanız firmanın faaliyetlerini izin veriyorsa, yani biz şu firmaya şu uygulamayı yaptık, sonuçlarda şu olduğu PR'da kullanmanıza izin veriyorsa, ne hala işte buyurun en güçlü referans pazarlama. Yok, bunu yapamıyorsanız eğer o zaman sektörel alanda da yine anlatabiliyorsunuz. Yani işinizi referansınız üzerinden anlatmanız çok etkili, zaten çok faydalı. Orada bir başarı hikayesi var çünkü. Bir de potansiyel müşteriniz de sizden kendi sektöründe neler yaptığınızı bilmek istiyor. Böyle anlatmanız şüphesiz bir katma değeri, bir faydası var. Bir de bunun artık sahada çalışılmış ve artık çok iyi şeylerin öyle kulaktan kulağa B2B tarafında yayılması çok kolay bir şey değil. Hani kim işte mesela biz bir iş yaptırdık, o kadar da memnun kaldık ki falan diye böyle hani akşam işte evden işe işten eve gidecek, evden işte sohbet edilecek, ertesi günde şey 5 çaylarında paylaşılabilecek bir konu değil bunlar. Genelde aslında ne görüyoruz orada? Kulaktan kulağa işin negatif tarafı kalıyor. Yani eğer olumsuz bir uygulama, herhangi bir olumsuz bir sorunla karşılaşıyorsa markalar, orada bir özellikle de ego inciniyorsa, yani olumsuz iş artı ilgilenilmiyorsa, arkasından sorunu çözme noktasında belli bir çaba yoksa, o zaman markalar fevrileşiyor, markanın temsilcileri diyelim. O zaman başlıyor işte kulaktan kulağa markanın sorunu. Bir de bunun işte sosyal medya boyutu var. Bir de şikayet siteleri var. Bir de buralara düştüğünde iş, o zaman internette arama yapıldığında da çat diye karşısına sorunlu yerler çıkabiliyor. İşte bunu aslında B2B markalar WOM tarafına çok fazla yatırım yapamazlar. Ancak kendi içerisinde en azından negatif bir şeyler olamaması için mutlaka bitmesi gerekiyor. Dikkat etmesi gerekiyor. Referans tarafı için şunu söylemek mümkün. Mutlaka burayı pazarlama iletişiminde yönetmek, referanslar üzerinden işi anlatmak son derece etkili.
Bugünkü ikinci kitap hediyemiz için de süremiz başladı. Bir dakika içerisinde müşteri bulma sanatını hediye olarak almak için, müşteri bulma sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info@acabakbayrak.com'a ya da WhatsApp hattımız 0555 169 99 97'ye kitap yazarak göndermeniz yeterli. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
Üretim, yatırım, İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Şirketler arası pazarlama programı devam ediyor. B2B pazarlamayı konuşuyoruz. Dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Sizler de sorularınızı WhatsApp hattımız 0555 169 99 97'ye ya da mail adresimiz info@acabakbayrak.com'a iletebilirsiniz. Kübra Hanım'ın sorusuyla başlayalım. Ankara'dan bir dinleyicimiz. Yapı kimyasalları sektöründeyiz. Marka konumlandırması nasıl yapılır? Bizim sektörümüz üzerinden anlatabilirseniz çok memnun oluruz demiş.
Memnuniyetle, harika. Örneğin işte buyurun, kendi alanında çok ciddi bir fayda yön plana çıkarabileceğiz bir ürün değil. Dolayısıyla bunu şunun için söyledim, şuradan gireyim. İşte ürün eğer faydalıysa işte zaten satılır. Yok, hayır, satılmaz, öyle değil o. Tabii ki ürünün faydası çok yüksekse, fayda yön plana çıkarabiliyorsanız, yani bunu tercih ederseniz, size şu şu şu faydaları sağlıyoru net bir şekilde ortaya koyabilirseniz, yine muhatabınızı bulup onunla iletişime geçip onu ikna edebiliyoruz. Bunu başarabildiğinde de o zaman işte hani o zaman pazarlama değil, işte bak bu satış, bizim de daha fazla satışa ihtiyacımız olduğunda satış ekibimizi arttırırız. Bu da bize bir katma değer olarak geri döner. Mesela şu taraf hiç ölçülemediği için, yani bu faydalı bir ürünü çok güçlü bir pazarlama iletişimiyle kurguladığımızda sonuçları ne oluyor vizyon olarak hiç düşünülmediği için, ne kaybedildiği bilinmediği için ortadaki başarı zaten çok büyük başarı olarak görülüyor. Ve işte böyle ürün faydalıysa zaten her şey yolundadır. Şimdi yapı kimyasallarında faydayı işte ön plana çıkaracaksak eğer ne söylenebilir? İşte bizim bu ürünlerimiz işte insan sağlığına, işte kullanıcı sağlığına zararı yoktur denebilir. İşte ya da işte şu şunları içermiyor falan diyebilir. Yani bunu çok yoğun bir şekilde merkeze alıp da böyle bir ürünü pazarlayamazsınız. Hani yeterince bir B2B açısından, yani şirketten şirkete satış yaparken çok çalışacak bir alan olmaz. Sizin muhataplarınızın çok önemli bir kısmı kim? İşte sizin ürününüzü alıp satacak olanlar. Siz burada nasıl farklılaşacaksınız? İşte buyurun, her şeye döner dolaşır. En sonunda her sektörde kendi sektörünün çok görünen bir markasını inşa etmek. Yani her yerde görülür bir markayı inşa edebilirsiniz ki bunu yaparken sektörel anlamda yaptığınız için böyle işte dağ taşa, işte televizyonlara, her yere markanızı çıkartın, yazın ve devasa bütçeler kullanın, bunu kastetmiyoruz. Her sektörün içerisinde bu bir vizyon. Eğer siz tercih ederseniz görünür bir marka inşa etmeniz kolay. Şimdi bu tercih ettiniz, yani tamam, ben yapı kimyasalları sektörünün işte rekabet yönetimine odaklanacağım. Bu alanda işte pazar lideri kim? İşte ikincisi kim? Ben kaçıncıyım? Bunu yaklaşık veri olarak sağ bilgisinden öğrenebilirsiniz. İşte yani 10 tane potansiyel müşterinizi dolaşın. Kimleri kullanıyorsa size 10'dalık dilim içerisinde bir yüzde çıkacak zaten. Bunu gördünüz. Bu markalar eğer ciddi bir pazarlama bütçesi kullanıyorlarsa o zaman böyle bütçeniz olup olmadığına bakmak lazım. Yani sizin o sektörde daha fazla görünebilecek bir yatırım yapma gücünüz var mı, yok mu? Varsa hiç beklemeyin. Rekabet yönetimini o alana taşıyın. Bunu yapacak imkanınız yoksa o zaman işte gerilla marketing diye tabir ettiğimiz rekabeti daha dar bir alana taşımak. Yani belki lokasyon olarak belli bölgelerde satışa odaklanmak, reklamları da daha dar alanda yapmak. Yani işte satış kanalı olacak kullanacağınız yerleri de daha kolay satmalar için onların üzerinden reklamlarınızı yapmak. Bu her satıcı tabii kolay satabileceği ürünü daha çok tercih edecektir. Sonra siz işte kazandıkça, genişletebildikçe rekabeti daha geniş alanlara taşımanız mümkün olacaktır. Ana konumlandırmaya gelince, hani bu işte rakiplerin ne söylediğiyle doğru orantılı, ne vaat ediyor, onlarla çok benzeşmemeli. Orada farklı bir dil ortaya koymalı. Örneğin işte sektörün lideri orada işte kendi kalitesini ortaya koyuyorsa, ürün işte çok kaliteli vesaire gibi bir şey söylüyorsa, sizin fiyatınız daha ekonomikse örneğin, işte o ekonomikliğinizi ifade eden işte iyi bir algı, işte örneğin yapı kimyasallarında işte bir servet ödemeyin demek mümkün olabilir. Daha farklı şeyler de geliştirilebilir ama konumlamanın ana B2B'de ana fikri rekabet yönetimi üzerine olur. Rekabette eğer siz hangi pozisyonda olduğunuzu netleştirirseniz oradan çıkabilecek en dikkat çekici, en faydalı fikri geliştirmek daha kolay olacaktır.
Burak Bey sormuş, var olan müşterilerimizin rakip firmalara gidişini engellemek için nelere dikkat etmeliyiz ve nasıl çalışmalar yapmalıyız?
Tersten gidelim. Siz çalıştığınız müşterileriniz rakiplerde, sizin müşterileriniz onlar için bir potansiyel. Onların ne yapıyorlar? Sıklıkla iletişim kurmaya çalışıyor. Yüksek oranda böyle. Yani iyi günler, bilmem ne firmasından arıyorum. Siz işte bu ürünleri işte gelip bir anlatsak, bakın biz de kullansak ne diyecek mesela? Ya fiyat diyecek, fiyat avantajı varsa eğer. Ne diyecek? İşte daha kaliteli diyecek. Göreceli. Yani kullanmadan bunu da yapması mümkün değil. Dolayısıyla doğrudan sizin müşterilerinizle iletişime geçen ve orada pazarlama iletişimi hiç yapmayan ve doğrudan pazarlama iletişimine geçen, müşteri ilişkileri yönetimine geçen bir süreç çoğunlukla sahada gördüğümüz bu. Bazen şunu görüyoruz, sektörde doğrusunu yapmaya çalışan rakip şunu yapıyor. Sizin müşterilerinizi etki altında bırakabilecek, iç soru sorular sordurabilecek, işte daha kaliteli, daha ekonomik, daha fayda odaklı, daha tanınır bir marka inşa konusunda temel konumlandırması, temel vaadinin çok net çalıştığı bir çizgi oluşturduğunda, o zaman hele de bir soru sordurmayı da başarabilirse hiç de, o zaman aslında sizin mevcut müşteriniz sizden beklediği faaliyetleri rakiplerinden görmeye başlayınca işte çatırdam orada bir başlıyor. Yani bir hikaye oluşturmuş oluyor rakip, sizin rakipleriniz. Sizin müşterileriniz o hikayeden etkileniyor. Sonra bir dinleme ihtiyacı oluşuyor. Yani o yeni hikaye, yeni dil, işte bir de zaman ayırırsa buna o zaman bir dinlemek isterse işte yavaş yavaş artık müşterinin gitmeye başladığı yer. Hiçbir şey olmasa bile burada, yani gitmese bile eline şey geçecek. Yani istediklerimi vermezse başta fiyat olmak üzere, o zaman artık ben hani işte alternatif tedarikçiyi de buldum tarafına dönüşüp kendini bir psikolojik olarak da rahatlattıktan sonra bu sefer sizden gereksiz yere zaten işte kar marjınızdan muhtemelen çok fazla memnun olamıyorsunuz. O zaman o tarafı da kaybediyor olacaksınız taviz vererek. Taviz vermezseniz müşteri de kaybedeceksiniz. Bu noktaya gelmemesi için bu işin en idealine o zaman işte rakiplerinizden her zaman için kendi sektörünüzde daha fazla görülen, rekabet yönetimine odaklanan faaliyetleriniz mevcut müşterilerinize de çalışır. Potansiyel müşterilerinize de çalışır. Yeter ki pazarlama iletişimine mutlaka bir ciddiye alan, oraya yatırım yapan, sürdürülebilirlik açısından da hata yapmayan, ara ara kesintiye uğratmayan bir marka iletişimini prensip olarak uygulayın.
İsmini iletmemiş bir dinleyicimizin sorusuyla devam edelim. Lojistik sektöründe yeni bir firmayız. Tanınırlığımızı artırmak ve daha çok iş almak için ilk etapta neler yapılmalı?
Tanınırlığımızı artırmak güzel. Böyle olunca, güzel oluyor. Şunun için söylüyorum değerli dinleyicilerimiz. Tanınır olmayan bir markayı satmak işte kahraman satış modeli diye tabir ettiğimiz hani çok yüksek enerji, hayırda yılmayan, temas kurduğunda işte telefonu çıkarmasa da tekrar tekrar arayabilen, İşte randevu alabilmek için yüksek enerjiyle çalışan, hayır aldığında hayırdan kolay vazgeçmeyen, yani işte kahraman satıcı diye tabir ettiğimiz zor satışı yapabilen kişilere ihtiyaç duyuyoruz. Oysa ya bu böyle adamları bulmak da zor, bunları elinizde tutmak da zor. Onu yapmak yerine işte sektörün bilindik bir markasını inşa etmek, çünkü diğerinin de bir bütçesi var. Bu az bir bütçe değil, yani o tip adamları almak, sizin için çalışmaya ikna etmek ve onu da kendi bir elinizde tutabilmek için uğraşıp bunların her biri bir bütçe. Ne oluyor o zaman, yerine ne koyabiliriz? Aslında temelinde sektöründe iyi bilinir bir markayı inşa etmeye bütçe ayırmak daha doğru bir yaklaşım. Bilinir bir markayı nasıl inşa ederiz? Lojistik sektörü özeline indirgersek, öncesinde bizim için, yani tamam biz lojistik firmasıyız, dolayısıyla her türlü taşıma bizim işimiz yok değil. Bunu böyle algılatmak da kolay değil. Hele kendinizi sadece lojistik şirketi gibi anlatmanız da çok çok büyük bütçeler gerektirir ve o şekilde sadece tanınmanız da yetmez. O zaman neye ihtiyacımız var? Sektörde bir konumlandırma ihtiyacımız var. Yani markanızı potansiyel müşterilerinize segmente ettiğiniz, yani bir alanda çok uzmanlaştığınızın hissiyatını geçirdiğiniz bir davranış, bir iletişim şekli, kalıbı karşı tarafta çalışır. Tamamen örnek için söylüyorum, yani soru detayı bilmediğimiz için giremiyorum özüne, ama şunları farklı farklı söylemek mümkün. Diyelim ki, yani atıyorum işte fabrikanın işte sökülüp taşınması başka bir iş, işte ham maddenin taşınması başka bir iş, işte ne bileyim tekstil sektöründe işte taşınmanın işte altyapısının hazırlanması başka bir, personel taşımasının yapılması başka bir iş. Yani dolayısıyla orada hani kendi uzmanlığınızı ortaya koyan ve bu uzmanlığınızla sektördeki potansiyel müşterilerinizin datasını da yönetebileceğiniz, yani bu firmalar bizimle çalışmalı çünkü sorusunun cevabını bulduğunuz yer markanızın konumlandırması, tespit ettiğiniz markalarla iletişim noktasında pazarlama iletişim kanallarını, yani reklam kanallarını, PR kanallarını, haber kanallarını, içerik kanallarını, müşteriye giden her kanalda önceden bulduğunuz firmalarla iletişime nasıl pazarlama kanalıyla geçebileceğinizi seçebiliyorsunuz. Bir örnek sadece. Örneğin işte hedeflediğiniz şirket, bu bizim müşterimiz olmalı. Dijital kanallardan o firmanın web sitesini ziyaret edenlere reklamımı göster demek mümkün. Sonra işte bu arada marka değeri yok ama karşısına çıkabilirsiniz. Marka değeri açısından da işte dergi reklamları, sektörün dergi reklamları, ilgili sektörlerin, yani hedeflediğiniz müşteriler için söylüyorum, mümkün. İşte radyolar çok prestijlidir, reklamları mümkün. Hele en üstü de televizyondur, bütçeniz varsa orayı da bant reklamları gibi logonuzu gösterebileceğiniz ve kalıcı hafızaya eriştirebileceğiniz bir yapıya dönüştürmek mümkün.
Müşteri bulma sanatı kitap hediyemiz için 1 dakikalık süremiz başladı. 1 dakika içerisinde WhatsApp hattımız 0555 169 99 97'ye ya da mail adresimiz info@tecepakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Şirketler arası pazarlama programı devam ediyor. B2B pazarlamaya yönelik dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. WhatsApp hattımız 0555 169 99 97, mail adresimiz info@cepakbayrak.com'dan siz de sorularınızı iletebilirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyoruz. Can Bey sormuş, yeni mezun olacak bir iletişimciyim. B2B ve B2C'deki satın alma tercihlerini kıyaslarsanız ne tür farklar ve benzerlikler var demiş.
Sevgili Can kardeşimin mailini görmüştüm ben de. Tabii muhtemelen bu sorudan okuduğumda da ilk yüzümdeki tebessüm şuradan oluşmuştu. Yani abi sen ne diyorsun, B2C'de mi çalışayım, B2B'de mi çalışayım, muhtemelen onu soruyor gibi algılamıştım. Yani ben tabii yani B2C'de gidilebilecek alanların, yani pazarlama iletişimine bütçe kullanan markaların, ciddi bütçe kullanan markaların sayısı zaten çok yüksek değil. Onlar işte çok güçlü ajanslar tarafından köşeler tutulmuş. Özellikle yeni mezun arkadaşların, tamam kabul ediyorum, daha eğlenceli bir alan, daha zevkli bir alan, sosyal çevre açısından da kabul ediyorum, hani şurada çalışıyorum demek ya da çok bilindik, hani sokaktaki vatandaşın tanıdığı her markayı, şu marka için pazarlama iletişimi yapıyorum demek kabul, keyifli. B2B tarafında bu kadar büyük bir keyif yok ama bu alanda daha fazla imkan var. Hani kendimize rakip üretme adına ben ısrarla bile isteye diyorum ki hayır, B2B'yi tercih edin. Daha fazla iş seçeneğiniz olsun. Daha da önemlisi, B2B markaların buna ihtiyacı var. Evet, zor bir alan ama çok da keyifli. Yani sonrasında şu oluyor. Siz bu işi sevdiğinizde, yani yapmaya başladığınızda çok kolay ölçebiliyorsunuz. Böyle bir şey yapıyorsunuz, o yaptığınız şey sonuç veriyor ve o işin bir parçası olduğunuzun hissiyatı inanılmaz değerli. Sonra bunun daha iyisini ne yaparsam, nasıl yaparsam, inanılmaz bir yol. Onun için ben ısrarla B2B diyorum. Şimdi B2B ile B2C arasında talep oluşturmayı birbirinden farklılaştırdığımızda aslında B2C'de son karar verici zaten kullanıcının kendisi. Yani en işte ikinci kişi işin içine çeksek, belki işte anne babalar çocuklar için bir şey alacaksa kendisi karar verir. Ya da çocuğunu da çağırır, gel bakalım sana bunu alalım mı bir şey alacağı zaman. Ya da hadi biraz daha öteye götürelim. İşte eşine danışır, hani bunu sevdim sen ne diyorsun, fikrini sorar. Bunu nasıl sınırlı? B2C'de ikna edeceğiniz kişi kullanıcının kendisi. Şirketlerde öyle değil. B2B'de karar vericilerin sayısı yüksek. Yani 5'in üstünde şirketlerde ortalama. 5.4 çıkıyor birçok çalışmanın yansıması. O zaman ne yapmak gerekiyor? O şirketlerde toteldeki o işte 5'in üstündeki kişileri hadi netleşsin diye 5 desek bile, neyi kastediyoruz aslında şirketin içinde bu 5 kişi? Satın alması yetkisi olan kişiler ama satın alma yetkisi olmadığı halde alınacak bir karar üzerinde etkisi olan kişiler. Yani ikna etmeniz gereken kişiler, ortalama bu. Böyle olunca işte onları kapsayacak bir pazarlama iletişimi kurgusuna ihtiyaç var. Bunun için ne yapıyoruz? Bir şirket, önce şirket sonra yapılacak iş diye çok tabir ettiğimiz bu ifadede kastımız şu. Bu şirketle çalışmalıyız çünkü sorusunun cevabının üzerine kurguladığımız bir konumlama, onu üzerinden anlattığımız hikayeler, sonra o şirketin içindeki herkesi hedefliyoruz. Mesela işte dergi reklamlarını kullandığınızda, dergilerde haberler kullandığınızda işte bir kesime dergilerle ulaşabiliyorsunuz. Dijital taraf, bir kesime dijitalle ulaşabiliyorsunuz. İşte fuara katılıyorsunuz, bir kesime fuarlarda ulaşabiliyorsunuz. Kim aslında bu kesim diye düşündüğümüz, işte üretim, yatırım şeyler, üreticiler için söyleyelim, fabrika için söyleyelim. Üretim, yatırım, bakım ve satın alma süreçlerinden sorumlu tüm kişiler. Onun için sosyal medyayı daha etkin kullanarak bu şirketlerin, hedef potansiyel şirketlerimizin, müşterilerimizin içindeki mümkünse tamamını kapsayacak şekilde bir pazarlama iletişimi kurgulamak. Bazen bazı markalar açısından, özellikle otomotiv sektöründe, işte beyaz eşyada, özellikle sosyal medya tarafında, dijital tarafta, işte banner reklamlarında, arama sonuçlarında çok fazla birebir odaklanamıyorsunuz. Çünkü çalışan sayısı aşırı derecede yüksek. Hani onlara da sıklıkla reklamlarınızın gösterildiğini düşündüğünüzde o zaman bütçe yönetilemez hale dönüşüyor. Ama bunun dışında özellikle işte orta ölçekli diye tabir edeceğimiz firmalarda firmanın tamamını kapsayacak şekilde, yani en azından tamamdan kastım aslında mavi yaka değil, beyaz yakayı kastediyorum. Çünkü işte online olanlar yüksek oranda onlar. İşte satın alma süreçlerinden işte onlar sorumlu ve onları etkileyebildiğinizde, onlardan talep oluşturmayı başarabildiğinizde o zaman neyi satacaksanız, neyi pazarlayacaksanız, neyin üzerinde farkındalık sağlayacaksanız hepsi zaten aynı yoldan geçiyor.
Gökhan Bey sormuş. Uzun yıllardır sektörde olan ve plastik ürünler üreten bir aile şirketimiz var. 10 kişilik bir firmayız. Bir süredir ufak da olsa ihracat gerçekleştiriyoruz. Bundan da yola çıkarak artık daha kurumsal bir yapıya dönüşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Web sitesi, kataloglar, reklamlar, bunların hepsinin yeniden ele alınması gerekiyor. Tüm süreçleri aynı anda mı yönetmek gerekli? Neler yapılabilir?
Harika bir soru. Çok da detaylı olmuş. Teşekkür ederiz. Tüm süreçler aslında, yani bir şeyleri çok mu eski? Mesela bugün en popüler markalarda bile, özellikle logo üzerinde tarih, geçmiş tarihlerde üzerinde bazı geliştirmeler, yani modernize edildiğini görüyoruz. Bu seviyede ise, yani her şeyin revize edilme ihtiyacı varsa, evet, yani önce kurumsal kimlik diye tabir ettiğimiz yere dokunmak lazım. İşte logonun üzerine bir şey yapacak mıyız, yapmayacak mıyız, orada bir modernizasyon gerekiyor mu, modernize etmek gerekiyor mu, yani kurumsal kimlik üzerinde bir şey yapacak mıyız, burada eğer bir şey yapılacaksa evet, ilk dokunulması gereken yer burası. Sonrasında temel vaat, yani biz markamızın ne söylenildiğinde ilk akla gelmesini istiyoruz. Onu belirlediğimizde bu markanın konumlandırması. Sonra bu konumlandırmayı potansiyel müşterilerimize nasıl ileteceğiz, nasıl geçireceğiz? Yani bunu işte, bu bir iddia, ortaya attığımız iddia. O iddiamızı da destekleyecek faaliyetler, yani içerikler. Dolayısıyla pazarlama iletişimi. Sonra bu yeni kültürün, işte yeni kurumsal kültürün, kimlik değiştiren, geliştiren yeni kurumsal kültürün bir yandan da potansiyel müşteri üzerinde etki bırakmasını istediğimiz gibi kendi çalışan mesai arkadaşlarımız üzerinde de bir etki oluşmasını istiyoruz. Onlar için de burada bir iletişim yönetimine ihtiyaç var. Bu boyutuyla aslında mutlaka önce aslında Türkiye'yi söylüyoruz, iç pazarı söylüyoruz. Dış pazarda bu ölçekteki bir firmanın bir marka inşasından ziyade işte ürünlerinden de plastik sektörü de sanıyorum.
Evet, plastik ürünler.
Burada için de işte bu ölçekteki bir firma için satış kanalları oluşturmak, yani ürünlerinizi satacak diğer markalar üzerine gitmek. O alanda hani işte yurt dışında bir marka yatırım yapalım, orada da işte çok tanınır bir marka inşa edelim, bu çok yüksek bütçeler gerektireceği için hayır. Onun yerine içeride, iç pazarda markamızı sürekli inşa edelim, sürekli güçlendirelim, sektörün sürekli bilinir bir markası olsun, rekabet yönetimimiz çok güçlü olsun, pazardan alabildiğimiz maksimum payı alalım, yurt dışına da satış odaklı, daha fazla satış odaklı gidelim demek mümkün. Ben bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi ve vedamızı yapayım. Kitap anonsuyla ve vedayla mikrofonu sana bırakalım. Yarın bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz değerli dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Bugünkü son kitap hediyemiz içinde bir dakikalık süremiz başladı. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için info@cepakbayrak.com'a ya da WhatsApp hattımız 0555 169 99 97'ye bir dakika içerisinde kitap yazıp göndermeniz yeterli. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.